Ayrım 2. Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke. Sayfa 24. Eve vardıklarında kızlar divanın üzerinde uyuyordu. Yanaklarına inen pembelikten belliydi. Anaları kalan bir avuç kavurmayı onlara yedirmişti. Ocak yanıyordu. Tek göz evleri bugün de kimseyi toprağa vermedim diye kıvanıp duruyordu sanki. Ilıktı ortalık. Kadın yere oturmuş kum rengi bir yelkenin kuş gözlerini iğne ipliği de güçlendiriyordu. Balıkçı divanın altından kucak kucak kendir çileleri çıkardı. Ayakta ona bakan oğluna gel sana da öğreteyim dedi. Ocağın karşısına geçtiler. Balıkçı 5 ayrı çileden 5 kendir lifi seçti. Uçlarını yere çaktı, uzun tahta bize bağladı. Sonra çileleri açıp lifleri saat yönünde sardı sardı. Çileler bitene kadar durmadı. Bak buna flasa derler. 5 kendir lifinden sarılır böyle. Balıkçı ve oğlu böyle 3 uzun boy flasa sardı. Ardından 3 flasayı bir araya getirip bu kez saat yönünün tersine sararak bir boy kol ördüler. Böyle 3 boy kol üreyene kadar epey vakit geçti. Kadın kalkıp ocağa bir zeytin kütüğü attı. Ateş kendine gelirken balıkçı dikkat kesilmiş bir halde 3 kolu saat yönünde sıkı sıkı birbirlerine doladı. Al bakalım işte sana bir burgatalık halat dedi balıkçı. Sağlam mı sağlam? Serene dola 2 tur ucuna 1 bölük adam asarsın. Kadın divandan kalkıp geldi yanlarına. Halatı roda etti düzgünce. Sonra bir tığ ve kınnap ipiyle halatın çımalarına piyan yaptı. Uçlarını iyice sağlamlaştırdı ki rüzgarda yelken işlerken ya da denizin suyunda zorlanırken halat açılıp dağılmasın. Böyle 2 roda halat yaptılar. 1 roda da el incesi ördüler. İkindi inmiş kızlar acıkıp uyanmışlardı. Güllü dallı patiskadan yastığın üzerine yan yana toy kurdular. Kadın ocakta toprak bir kaba Arap saçını doğradı. İçine her başa bir avuç bulgur hesap edip ekledi. Sade suda haşladı. Balıkçı yemekten sonra 4 kulaç boyunda ince uzun genç bir kayın bedeninin kabuklarını soydu. Ocağın közlerinden mangala aktardı. Kayını ağır ağır közün üzerinde tutup sıkılaştırdı. Sertleşen ağaç sağlam bir cirit olup çıkmıştı, elinde döndürdü. Hafif eğri yerlerini, ufak budak çıkıntılarını zımparaladı, terazisini tutturdu sırığın. Sonra cebinden çakısını çıkardı, artık kimsenin bilmediği bir alfabede sağdan sola doğru sözler kazıdı. Bizim sözümüzde şöyle nakşetti. Demir kırı çapraz köstek demişler, at kımıldayamadan duruyor der. Öyle bilin bu fal kötüdür. Ertesi sabah gün doğmadan uyandı Osman. Babası çoktan kalkmıştı. Kayın sırığın başını süngünün boğazına göre ayarlıyordu. Ardından süngünün halkasından el incesini geçirdi. Sağlam bir anele bağı attı. Kalktı elinde tarttı. Kolunu gerip atar gibi ileriye hamle yaptı. Oldu bu. Tam kıvamında. Osman babasının gözlerinin içine baktı. Mavi halkaları kızarmıştı. Elini aldı zıpkın, onu sanki başka biri yapmıştı. Yorgun göğsü inip kalkıyor, ensesindeki tüyler alıcı bir kuzgun gibi şişiyordu. Artık ev halkı da ayaklanmıştı. Yelkeni kadın sırtlandı, halatları Osman'a yüklediler. Zıpkın balıkçının elindeydi, kızlar bile öteberi taşıyordu. Evleri bir kaşın üzerindeydi. Aşağıda dolungaz koyu güneşin altında yanıyordu. Kayaların üzerinden koyun en güzel kuytuluğunda duran kurumuş çökertme dalyanının direkleri parlıyordu. Bir keçi yolundan koya indiler. Kıyıya çekilmiş kumun üzerinde bir bordasına doğru hafif kaykılmış kayığı doğrultup yuvarlanan ağaç felenklerin üzerinden suya ittiler hep birlikte. Malzemeleri elden ele yapıp yüklediler. İlk balıkçı atladı içine, yatık direğe yelkeni serdi, kaldırdı. Halatları kuş gözlerinden geçirdi, yuvalarına yerleştirdi. Osman ve anası kayığı ittiler. Osman dize kadar suyun içinden koşarak sancak kış omuzluktan kendini tekneye çekiverdi. Çok hafif bir rüzgar vardı, usulca açıldılar. Osman kumsalda onları sessizce uğurlayan anasına ve kardeşlerine baktı son kez. Dolungaz koyundan çıktılar. Deniz kuşları gürültüyle üzerlerinden geçip rüzgar üstüne doğru tırmanıyordu. Kayığın yelkeni dolmaya başladı. Muhalif bir rüzgar değil de esen, pupadan onların lehine bir el gelmiş yumuşakça ittiriyordu sanki. Açıkta fırışka rüzgar olacak belli, dedi balıkçı. Biraz önlerinde bir uçan balık sürüsü belirdi. Sudan çıkan gümüş parıltılar iz gibi kanatlarını açıp süzülüyorlardı. Kalktıkları yönden insanın içini sevinçle dolduran bir deniz kokusu geliyordu. Sanki tadına doyulmaz fırından yeni çıkmış mis gibi akça çarşı ekmeğini ince bıçaklarıyla bölüyorlardı. Deniz oradaydı işte, içi bilinmezlerle dolu, ekmekle hayatla dolu bir deryaydı. Sırtını dönmüştü, aç bırakmıştı. Şimdi onlar da bu bilinmezin koynuna gidip almak zorunda olduklarını koparıp getireceklerdi. Suç, günah, yasak adada, köstencede kalmıştı. Artık kim kimin üstesinden gelirse o hayata tutunacaktı. Balıkçı parmağıyla sancak baş omuzu yönündeki bir karaltıyı gösterdi. Turgutça kayalı, oraya gidelim de azıcık güç kuvvet bulalım. Kayalık dedikleri bu ıssız yerde küçükçe bir adaydı. Açıktan gelen rüzgarı kestiği için iyi rüzgar altı yapıyordu üstelik. Kayığı kayalığın küçük koyuna çektiler. Osman ocak için çalı çırpı toplamaya gitti. Kayalığın ortasına doğru Rodoslu korsanların kayalar için oydukları yağmur sarnıcı vardı. Ağzından içine sarktı, dizlerine kadar temiz suya girdi, elini yüzünü yıkadı. Balıkçı sığlıklarda bıçağıyla midye toplayıp kirli mintanının eteğinde biriktirdi. Yeter miktarda çıkardığını düşününce iki büklüm döndü, yorulmuştu iyice. Midyelerin en irilerinden birkaç tane seçti, kayığa atladı, hafifçe açıldı. Ne akıntı ne rüzgar vardı burada. Ufak bir olta takımı kurdu kendine. Midyeleri bıçağıyla açıp iğnelere taktı, kurşunla dibe saldı. Osman babasından kalan midyeleri ateşin ortasına koyduğu kayrak bir bazalt taşa diziyordu. Balıkçı yarım saat sonra neredeyse 2 kiloluk çirkin bir varlıkla döndü. Osman, daha önce gördün mü ben bunu hiç, diye düşündü. Balıkçı, bunu bilmeyenler dülger balığı der, biz peygamber balığı deriz, dedi. Babası iki parmağını solungaçlarına sokmuş kaldırıyordu. Balık iki yanağındaki siyah lekeyle sanki utançtan yamyazsı olmuştu. Ateşi yanına bıraktı. Biçare mahzun gözlerini Osman'a dikti. İnce bir çığlık koptu içinden. Öldü. Balıkçı deniz suyunda balığın karnını yarıp temizlerken, doyacakları için biraz neşelenmişti de aslında, anlatmaya başladı. Evvel zamanda Saruhan Hatun Efendimizin halkı bir ara yine çekilmez açlığa düşmüş. Tekmil dalyanlar kırılıyormuş. İnsanının inlemesi diken gibi etine batar olmuş. Yerinde duramayan Saruhan Hatun kaçıp uzaklaşmak istemiş. Bir kayalık meraya gelmiş, kıyıda ağlamaya başlamış. Gözyaşları denize düşünce bir balık çıkmış ortaya. Beni al, demiş balık, çocukları doyur etimle. Saruhan Hatun balığı iki parmağıyla tutup kaldırmış. Sen kendini kurban ettin ama ben seni salacağım. Haydi git, kıyamete kadar yaşa, demiş. Denize geri atmış. İşte balığın iki yanındaki parmak damgaları Saruhan Hatun'un izleridir. Baba oğul taşta pişirdikleri midyeleri ve peygamber balığını son lokmasına kadar yediler. Kayıktaki kızıl testiden kana kana ada suyunu içtiler. Ateşin yanında kumların bağrında uykuya yattılar. İkindi vakti yine denizdeydiler. Artık kayalığın perdesinden çıkmışlardı, rüzgar sertleşmişti. Balıkçı yekeyi oğluna bıraktı. Yelkeni camadan tutup küçülttü, epey yol yaptılar. İskele baş omuzluktan aldıkları rüzgar kayıklarını sancağa doğru bayıltmıştı. Karşıcı denizlerin kaldırdığı dalgaların serpintisiyle sırılsıklam olmuşlardı. Kayık bir güçlü dalgayla şahlanıp çukuruna düştü. Kıyamet gibi ıslandılar. Aldıkları su farş tahtalarını aşmış, ayak bileklerine kadar yükselmişti. Osman eğilmiş, bir eliyle kemere tahtasına tutunurken, bir eliyle kabaktan çamçağa su doldurup durmadan dışarıya boşaltıyordu. Turgutça kayalı arkalarında kayboldu, birden rüzgar kesiliverdi. Balıkçı başını kaldırıp güneşin konumuna baktı. Kopup geldikleri, artık sisler arasında kalmak üzere olan adanın burnundan kerteriz alıp mevkisini aşağı yukarı tahmin etti, ardından yelkeni topladı, direği indirdi. Zıpkını aldı, el incisini ve süngüyü ayrı ayrı yokladı. Tekne ağırdan alan bir akıntıyla kımıldıyordu şimdi. Dalgaların, rüzgarın, iskota halatlarının sesleri kesilmişti. Balıkçı el edip oğlunu yanına çağırdı. Osman'ın kulağına eğildi, fısıldayarak konuştu. Burası avlaklarının yolu üzerindedir. Rüzgar dindiğinde, akıntı durduğunda bu geçidi kullanıp giderler. Birazdan çıkarlar ortaya. En arkadaki, en yaşlıyı vuracaksın, anladın mı? Osman'ın gözleri büyümüştü. Ben mi vuracağım süngüyü diye sesini yükseltti. Balıkçı eliyle oğlunun ağzını kapattı. Yavaş, denizin kulağı vardır. Osman bu defa fısıldayarak yalvaran bir sesle konuştu. Baba, ben yapamam. İyeyi süngüleyemem. Balıkçı bir eliyle zıpkını tutuyordu. Öteki eliyle oğlunun boğazına yapıştı, sıktı. Parmaklarının uçları bir mengene kadar kuvvetlenmişti. Maviş gözler kızıl damarlarla bölünmüştü. Evin bütün günahı benim boynuma olsun yani ha, dedi balıkçı. Öncekinde küçüktün, artık büyüdün. Bu defa bu işi sen yapacaksın. Baba, olmaz. Balıkçı daha bir sarstı oğlancı. Elimiz boş dönersek ne olur biliyor musun? Önce ben ölürüm. Anan da hastalıklı kadın. O da kurtulur canından. İkiz kardeşlerin gözünün önünde ağlaya ağlaya, kendir iplerini dişleye dişleye açlıktan kuruyup üzüm çöpü gibi dökülürler. Sen sanıyor musun kasabada bir hane acıyıp da size el kadar ekmek verecek? Bunların dumanı tütüyor mu diyen olur mu acaba? Birisi de dönüp bakmaz size. Bunu mu istiyorsun ha? Osman soluk soluğaydı. Babası belki de doğduğundan beri ilk kez yanağını okşadı, onun sesi yumuşamıştı. Hem istesem de yapamam artık. Gücüm kuvvetim kalmadı. Hepimiz senin eline bakıyoruz. Osman zıpkını sağ eliyle kavradı. Süngünün ucundaki keskin çentik güneşin altında parlıyordu ve şimdi karşısında uzanan göğü bile bir hamlede ikiye bölecek kadar can alıcı bu yabancı koldan, koldaki kara demirden, onun bittiği yerden başlayan uğursuz dövmeden söz parmaklarına, oradan da tenine ve kalbine geçen bir hal vardı. O güç geldi, onu sardı, teslim aldı. ''Unutma'' dedi yekiye geçen babası. ''En arkadaki ihtiyarlardan birini seç, ona sanç kargıyı. Sakın taylı analara dürtme, aman ha!'' Osman boştaki elini gözlerine siper etti. Ufku taradı. Birden Pruva yönündeki sular kaynadı, köpürdü ve başladılar. Kayık büyük bir yunus sürüsünün içinde kalmıştı. Açık duman donlu süvarilerin öncüsü, onlar gelmekte olanı daha anlayamadan geçip gitmişti. ''Boz yunuslar!'' diye çığlık attı balıkçı. ''Hazır ol! Sürünün arkasını kolla!'' Kayığın iki yanından büyük bir sürü ikiye ayrılıp akıyordu adeta. Sıçradıkları zaman neredeyse Osman'la göz hizasında oluyorlardı. ''En irisini seç!'' dedi balıkçı. ''Önünde suya düşerken sapla!'' Osman'ın bacakları titriyordu ama zıpkının bedenindeki parmaklarından vücuduna yayılan sıcaklık ona müthiş bir canlılık ve dikkat veriyordu. Süngüye yapışmış bir tutam kastan ibaretti sanki. Sürünün ana gövdesi geçmişti. Osman babasının parmağıyla gösterdiği boz yunuslardan birine gözlerini kilitledi. Tam olması gerektiği yerde olanca gücüyle zıpkını fırlattı. O an bir çekiçle suya vurulmuş gibi bir ses çınladı ortalıkta. Yunus vurulmuş, ciritten ayrılan süngü içine gömüldü, etle birlikte suları yararak gözden kaybolmuştu. Süngüye bağlı el incesi hızla sağılmaya başladı kayıktan. Balıkçı el incesinin sonuna bir burgatalık halata usta işi bir bağ attı. El incesi bitince halatı çekti, götürdü vurgun yunus. Ama artık ardındaki ip ağırlaşmıştı. Kaybettiği kan ve halatın yükü gücünü tüketti, durdu, yüze çıktı. Hala deli gibi kuyruk vuruyordu. Sürüsüne seslenmek istiyor ama demirin acısından fısıldayamıyordu suya. Balıkçı halatı el incesine ağır ağır çekip yunusu kayığa yaklaştırdı. Nefes deliğinin hemen yanından vurulmuştu ve her tıslayışında dışarıya kanla karışık su fışkırtıyordu. Kayıktaki balıkçıyı fark edince yardım ister gibi ona doğru kuyruk vurdu, yaklaştı. Adam yarım kol mesafesi kalınca yunusun tam alnına keskin bıçağını bir murç gibi soktu. Onu söndürdü. Denize kızıl bir iz yayıldı. Artık ölmüştü. deniz uzak eteklerinden beyaza kesti. Koca derya küs bir dağ gibi sırtını dönmüş kalmıştı. Yunus'u önce kuyruğundan sonra boğazına taktıkları kakıçtan sıkı sıkıya halatla kayığın bordasına bağlayıp yelken açtılar. Güneş ağır ağır batarken Turgutça kayalarında karaya çektiler. ''Nereden baksan 300 kilo var.'' dedi balıkçı. Yunus'u küçük saklı kumsalda parçaladılar. İç organlarını midye tarlasına suyun içine bıraktı Osman. İri kemiklerini çalıların dibine gömdü. Kalanı baltayla parçalayıp kayığa yüklediler. Üzerini yedek yelkenle örtüp köstenceye, dolungaz koyuna döndüler. Yıldızsız bir karanlık asılıydı üzerlerinde. Parçalanmış Yunus'u küfelerle eve taşırken hava iyice bozdu. Balıkçı geride kalıp felenklerin üzerindeki tekneyi epey geriye çekti, sağlama aldı. Bütün ağırlıklarını eve soktuklarında dışarıda kıyamet kopmuştu. Karanlığın içinden kudurmuş deniz bembeyaz kollarıyla önce kıyıyı, ardından önüne çıkan her şeyi kırıp ezmek ister gibi dünyaya çarpıyordu. Damı döven yağmurun sesi altında Osman divana kardeşlerinin ayak ucuna uzandı. Tükenmiş, dertop olmuş, yaşlı bir kirpi gibi örtünün altına sızıp gözlerini kapadı. Anne ve babası onu kayıtsızca süzdüler. Hiç ses etmeyip işlerinin başına döndüler. Uzun gecenin ardından. Ertesi gün aynı saatlerde yine denize çıktılar. Balıkçı çökmüştü iyice. Hiç başına gelmeyecek bir şey daha oldu. Deniz tuttu. Kayığın ortasına yatıp gözlerini kapattı. Bugün olmasa yarın ölürüm herhalde diye mırıldanırken Osman hem yelkenleri idare ediyor hem de yekeği tam rotalarında zapt ediyordu. Teknenin yelkeni sanki huysuz bir öküz olmuş, ısrarla onları rüzgar üstüne doğru sürükleyip kendi ölü bölgesine sokmak istiyordu. Osman bu hırçın harekete daha olgunlaşmamış vücuduyla karşı koymaya çalışıyordu. İlkokul 5'e giden bir çocuk için haydi güçlü kuvvetliydi. Başka da çaresi yoktu. Arada yekeği koltuk altına alıyor ve gevşettiği parmaklarına bakıyordu. Şimdi okulda olsaydım diye düşündü ama elleri o uğursuz zıpkındaydı hep. O gün de Turgutça kayalığında beklediler bir süre, sonra Yunus geçidine gittiler. Osman bu defa daha da iri bir Yunus'a süngüyü batırdı. Babası kayıktan deli gibi sağılan alatı vakti geldiğinde seri hareketle çekti, Yunus'u yine aynı yerinden, alnının ortasından söndürdü. Bir iri boy Yunus daha vurdular, avlarını kayığın iki bordasına ayrı ayrı bağlayıp gece karanlığında döndüler. Osman o akşam Yunus eritme işine de yardım etti. Anası ocağa büyük bakır kazanı yerleştirmiş, altını meşe kütükleriyle beslemişti. Sıcaklık evin duvarlarından ve çatı dilmelerinden dünyaya taşıyordu. Derisini soydukları Yunus'un yağ dokusunu alttaki et ve kaslara kadar iri dilimler halinde sıyırıp kazanın içinde kaynatıyorlardı. Kuzguni bir duman tahammül edilmesi zor, ağır mı ağır kokuyla evin bacasından tütüyordu. Fokurdayan koyu idrar rengindeki yağlı sıvının köpüklerini su kabağından tasla alarak ayrı bir tencereye biriktiren kadın üzerine biraz tuz ve karabiber ekti, sonra kuru yufkayı içine kırıkladı. Yumruğu da dizinde iri soğanı kırdı. Kızlar sofra bezini serdiler, tahta kaşıkları getirdiler. Aile sofrası yine kuruldu. Bu defa ortada Saruhan Hatun efendilerinin etinden kaynamış öz vardı. Don değiştirmiş bir iyenin tadına kaşık salladılar. Yunus'un kalamar ve mürekkep balığı yiyerek milim milim mağladığı yağların ak köpüğü şimdi onların kursağındaydı. Yemekten sonra kazanda biriken kötüden de kötü kokan yağı bir toprak küpe süzdüler. Böyle tam bir hafta işlediler. Gelen günde balıkçının dizlerinde derman yoktu. Yunus'un eti, yanaklarını ve alnındaki löp etleri haşlayıp yemişlerdi. İle yağının köpüğü hafifleyen sıtmasıyla bir olup bağırsaklarını bozmuştu. ''Sen bugün yalnız çıkarsın.'' dedi babası. Osman'ın dizleri titredi. Koca denizde yelkenli bir teknede kan ve rüzgar arasında nasıl olacaktı bu iş? Anasına baktı, kadın bağdaş kurduğu yerde başını eğmiş, ellerindeki yağ artıklarını tırnaklarıyla kazıyordu. Başını kaldırıp gözlerini oğlunun gözlerine değirmedi bile. Osman çaresiz denize açıldı. Babasıyla yaptıklarını yineledi. Devinimler, rota, denizin ağzındaki tadı ve ne varsa bir mumluk kağıdın ardından çıkan kopyalanmış zaman gibi akıyordu önünde. Ta ki süngüyü takıp zıpkını kaldırana kadar. İşte o anda her şey duruverdi. Büyük bir boz yunus sürüsü önünden akıp geçti. Neredeyse kuyruk vuruşlarıyla sıçrayan serpintiler oğlanın kirpiklerine kadar akacaktı. Ama vurabilmesi için teknenin hafiften bir manevra yapması gerekiyordu. Oysa yekede olması gereken babası yoktu. Bir türlü doğru zamanı tutturamadı. Yunuslar dalgalarla vuruşarak uzaklaşıp gittiler. Denizin sessizliğinde kaybolan sürünün kuyruk suyunun ardından bir süre baka kaldı. Turgutça kayasına döndü, büyük bir ateş yaktı, biraz midye topladı, karnını doyurdu. Sırtını denizden sürüklenip gelmiş, sert, budakları aşınmış bir ağaç bedenine dayadı. Gece ağır ağır geri geliyordu. Rüzgar yoktu ama soluğan çıkmıştı. Her zaman sakince dinlenen küçük koydaki çakıllar, arka arkaya gelen kaba ölü dalgaların arasında birbirleriyle çatışıp duruyordu. Adacığın kimsesiz sessizliğine aynı ritimle döven bir davulcu gibiydi deniz. Güm güm, güm güm güm güm. Aralanmış bir perdeden çıkmış gibi göz kırpan yıldızları seyre koyuldu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.